Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 35.
O kafandaki şey de ne? Olmuştu Gülsümlü'nün ilk tepkisi. Şu andan itibaren inancım gereği başımı örteceğim. Bu ne densizlik? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Diye söylenmişti Gülsümlü'ne. Nereden çıktı şimdi türban mürban? Yok bizim ailemizde böyle bağnazlıklar. Türk kadını çarşaftan kurtula 80 sene oldu demişti Cevriye teyze uzmanlık alanını konuşturma gayretiyle. Tarihin akışını tersine mi çevirmeye çalışıyorsun? Çıkar şunu kafandan. Ama Banu teyze Nuh demiş, peygamber dememiş, türbanını çıkarmamıştı. Kendini kâhin ilan etmesi bile bu başörtüsü meselesi kadar şaşırtıp alt üst etmemişti aile fertlerini. Tıpkı görünüşü gibi kafasının içi de ani bir dönüşüme uğramıştı Banu teyzenin. İlk başlarda sadece kahve falına bakıyordu. Ama zamanla yeni ve hiç de geleneksel olmayan teknikler uygulamaya başlamıştı. Tarot kartlarının yanı sıra kuru fasulye taneleri, bozuk paralar, tesbih boncukları, kapı zilleri, taklit inciler, gerçek inciler, okyanus çakılları gibi akla hayale gelebilecek her türlü şeye okuma yeteneğini sahipti artık. Herhangi bir şeye kullanabilirdi. Yeter ki paranormal alemden haber getirsin. Bazı Banu teyze omuzlarına dönüp konuşmaya başlar, adeta omuzlarıyla hararetli bir sohbete girişirdi. İddia ettiğine göre iki adet cin vardı omuzlarında. İyi olan sağında, habis olan solunda. İkisinin de isimlerini bildiği halde asla yüksek sesle telaffuz etmezdi. Onun yerine birine Şeker Şerbet Hanım, diğerine de Ağulu Bey derdi. Madem habis bir cin var sol omuzunda, ne demeye alaşağı etmiyorsun yaratığı diye sormuştu Asya bir keresinde en büyük teyzesine. Çünkü insanın hayatında öyle anlar gelir ki iyilik de yetmez, iyiler de. Kötülerin yardımına ihtiyaç duyuverirsin. Olmuştu aldığı cevap. Asya boş boş bakmıştı ona. En büyük teyzem olarak bana örnek olman gerekmiyor mu? Sen de tutmuş, zaman zaman kötülere ihtiyacımız var diyorsun. Bizim evde her şey ters valla. Sen ne dersen de demişti Banu teyze dikkatlice yerine bakarak. Bu dünyada öyle habis şeyler vardır ki Allah muhafaza yüreceği tertemiz insanların bunlardan hiç haberi yoktur. İsabet. Varsın bilmesinler zaten. Bilseler iyi kalamazlardı. Değil mi ya? Asya başıyla onaylamaktan kendini alamamıştı. Hem Johnny Cash'in de bu fikre katılacağını hissediyordu. Ama eğer bir kötülük madenine düşmüşsen, sağın solun necasetle kuşatılmışsa ya da görülecek bir hesabın varsa, o iyi kalpli insanlar derman olamaz yarana. İyilerden yardım isteyemezsin. Onun yerine kötü cinlerden mi yardım alacağımı söylemeye çalışıyorsun? Diye karşılık vermişti Asya. Belli mi olur? Demişti Banu teyze başını bilgiç bilgiç sallayarak. Hoş, gönül ister ki asla mecbur kalmayasın kötünün yardımını. İnşallah lüzum duymazsın. Ama velev ki duydun, o zaman sana kötü bir cin gerek. Bir daha konuşmamışlardı bu mesele hakkında. İyilerin acizi ve kötülüğün gerekliliği teması anlık bir sapma olarak kalacaktı aile sohbetlerinin tutanaklarında. Yakın zamanlarda Banu teyze sık sık değiştirdiği fal tekniklerini bir kez daha yenileyip kavrulmuş fındık okumaya başlamıştı. Kuzinede özenle kavurduğu fındıkların çıtırtılarından ahbarı gayba dair türlü türlü manalar da devşiriyor, tabiatın ve kainatın fındıklar aracılığıyla ona sırlarını fısıldadığını iddia ediyordu. Gaybı bilen yalnızca Allah'tır düsturuna hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek için öğrendiklerini açık açık ifşa etmek yerine perdeli ve sırlı ihbar etmekteydi. O ne derse desin, Kazancı ailesi bu işitilmemiş icadın kökeninde Banu teyzenin iştahının yattığından şüpheleniyordu. Muhtemelen fala bakarken arada avuç avuç fındık götürüyordu. Kahve tervesine bakmaktan daha leziz bir yöntem olduğu kesin. Ailenin ortak inancı buydu. Başka herkesin farklı yorumları vardı. İstanbul'da dolaşan rivayetlere bakılırsa pek mübarek bir kadın olduğundan muhtaç müşterilerinden para talep etmiyor, ona sadece bir avuç fındık getirmelerini istiyordu. Fındık onun Ali Cenaplığından ve hakikat şinaslığının simgesi haline gelmişti. Neticede bu tekniğin tuhaflığı şöhretine şöhret katmıştı. Fındık ana diyorlardı ona. Zelil cinler, kavrulmuş fındıklar. Asya Kazancı zaman içinde büyük teyzesinin her türlü tuhaflığına alışmış olsa da kabullenmekte zorlandığı bir şey vardı hala. İsmi. Banu teyzenin fındık anaya dönüşmesini kabul etmek imkansızdı. Bu yüzden de ne zaman evde müşteriler olsa ya da masanın üzerinde tarot kartları açılsa ondan uzak dururdu. Belki de bu sebeptendir ki Asya teyzesinin söylediği son sözleri gayet iyi duyduğu halde duymazlıktan gelmişti. Tam o anda Feride teyze üzerinde doğum günü pastasının parladığı kocaman düz bir tabakla odaya girmese gafletin verdiği saadeti yaşamaya devam edecekti. "Aa, ayol, senin burada ne işin var?" dedi Feride teyze kaşlarını çatarak. "Burada olmaman lazım. Bale dersin yok mu evladım senin?" Bale dersleri. İşte bu da Asya'nın ayaklarına vurulmuş prangalardan biriydi. Kendi çocuklarının, zenginlerin çocuklarından aşağı kalmadığını görme hırsıyla yanıp tutuşan çok sayıda orta sınıf Türk ailesi gibi Kazancı ailesi de bir çare Asya'yı aslında zerre kadar ilgi duymadığı faaliyetlere katılmaya zorluyordu. "Burası tam tımarhane," diye mırıldandı Asya. Bu iki kelime son zamanlarda pelesenk olmuştu diline. Çekinmeden tekrarlıyordu habire. Sesini iyice yükseltip "Merak etmeyin," diye gürledi. "Zaten ben de çıkmak üzereyim." "İyi de ne fayda?" diye huysuzca söylendi Feride teyze, pasta tabağını işaret ederek. "Bunun sürpriz olması gerekiyordu. Ne anladım ben böyle sürprizden? Zaten hanımefendi bu sene pasta istemiyormuş," diye müdahale etti Banu teyze köşesinden. Masada bekleyen üç tarot kartından birini çevirdi bunu derken. Yüksek rahibe kartı çıktı. Bilinç dışının ve farkındalığın simgesi. Hayal gücüne ve saklı yeteneklere doğru bir açılımın işaretiydi bu kart. Ama aynı zamanda bilinmeyene de gebeydi. Dudaklarını büzüp öteki kartı çevirdi. Kule. Büyük değişimlerin, duygusal patlamaların, ani düşüşlerin simgesi. Banu teyze bir an dalıp gitti. Sonra üçüncü kartı çevirdi, durakladı. Yakında bir misafir gelecekti galiba. Okyanusun öte yanından hiç beklenmedik bir misafir. "Ne demek pasta istemiyor? Bugün onun yaş günü," diye itiraz etti Feride teyze. Göz bebeklerinde asabi bir parıltı vardı. Ama sonra paranoyası tetiklenmiş olacak ki gözlerini kısarak Asya'ya döndü. "Bana bak, yoksa birinin pastayı zehirlediğinden mi korkuyorsun?" Asya hayretle baktı en kaçık, en deli teyzesine. Geçen onca zamanı ve onca doğrudan tecrübeye rağmen hala şaşırabiliyordu onun ettiği patavatsız laflara. Hala bir strateji geliştirmeye başaramamıştı. Feride teyzenin feveranları karşısında sükunetini korumasını sağlayacak o altın stratejiyi bulabileceği de benzemiyordu pek. Psikolojik hastalıklar skalasını bir baştan bir başa dolaşıp paranoyaya intikal etmişti Feride teyze. Onu gerçekliğe geri döndürmek için ne kadar uğraşıyorlarsa o da o kadar paranoyaklaşıyordu galiba. "Birinin pastayı zehirlediğinden mi korkuyor?" dedin. "Uçtun gene Feride'cim." "Tabii ki hayır. Senin tatlı kaçık." Konuşan Zeliha teyzeydi. Odadaki bütün başlar ona döndü. Kapıda dikilmişti Zeliha teyze. Olanca alımı ve güzelliğiyle. Omuzlarında fitilli kadife son yeşil bir ceket, ayaklarında yüksek topuklu ayakkabılar. Onu iç burkacak kadar güzel gösteren bir ifade suratında. Öylesine çekici, su gibi. Gençliğinde kısa etek ve yüksek topuktan nefesini almış nice Türk kadının aksine Zeliha yaşlandıkça etekleri uzatıp topukları kısaltmamıştı. Giyim tarzı eskisi kadar gösterişliydi. Yıllar ablalarından çok şey alıp götürdüğü halde onu daha da güzelleştirmişti. Zamanla rüşvet yedirmiş olmalıydı. Mevcudiyetinin nasıl bir etki yarattığını bilircesine tebessüm etti Zeliha teyze. Manikürlü tırnaklarına bakarak kapıda dikildi bir süre. Ellerine çok ihtimam gösterirdi. Ne de olsa mesleğini onlarla icra ediyordu. Bürokratik kurumlardan ya da komuta zincirlerinden haz etmediği için kendine göre bir meslek seçmişti. Hem bağımsız hem yaratıcı olabileceği, bir de içinde az biraz acı barındıran, müşterilerine usul usul acı çektirmesine izin veren bir meslek. Dövmecilik. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Zeliha teyze bir dövme dükkanı açmış ve kendine özgü desen koleksiyonunu geliştirmeye başlamıştı. Dövme sanatının klasiklerine pek itibar etmemişti başlarda. Hani şu kan kırmızı güller, yanar döner kelebekler, okla boydan boya delinmiş kalpler, kıllı böcekler, dev örümcekler. Bu basma kalıp desenlerin yerine hayatın temel ilkesi olan çelişkiden ilham alan kendi desenlerini geliştirmek istemişti. Zeliha teyze severdi çelişkiyi. Yarısı erkek, yarısı kadın yüzler, yarısı hayvan, yarısı insan vücutlar, yarısı çiçekli, yarısı kuru ağaçlar. Ne var ki bu ilk desenler pek tutunmamıştı. İnsanlar dövme aracılığıyla bir mesaj vermek, yeterince dışa vuramadıkları bir yanlarını ifade etmek istiyorlardı. Zaten belirsizliklerle dolu hayatlarına bir muğlalık daha katmak değil. Onun için mümkün mertebe somut ve basit olmalıydı dövme. En karmaşık desenlerde bile anlaşılır ve durur. Çelişkiler koleksiyonunun beğenilmemesiyle dersini alan Zeliha teyze yeni bir seriye başlamıştı ardından. Dinmeyen aşk acısını zapt-ı rapt altına almanın yollarıydı bu yeni koleksiyonun adı. Bu özel koleksiyondaki her dövme tek bir tema etrafında yoğunlaşacak şekilde tasarlanmıştı. Eski sevgili. Şehirdeki tüm kara sevdalılar, terk edilmişler, aşk acısı çekenler. Kısacası kendilerine eza edeni sevmekten geri duramayanlardı koleksiyonun hedef kitlesi. Bunlar hayatlarından sonsuza kadar çıkarmak istedikleri halde bir an bile düşünmeden edemedikleri eski sevgililerin resimlerini getiriyorlardı beraberlerinde. Zeliha teyze resmi inceliyor, beynini zorluyor, nihayet eski sevgilinin hangi hayvana benzediğini buluyordu. Gerisi nispeten kolaydı. O hayvanı kağıda çiziyor, sonra da kederli müşterinin vücuduna onu dövme olarak geçiriyordu. Bu uygulama şamanların kadim uygulamalarından farklı değildi aslında. Amaç, totem hayvan ile birey arasında özel bir ilişki yaratmak suretiyle kişiyi totem karşısında kuvvetlendirmekti. Eski sevgiliyi düşmanlaştırmak değil, düşmanını bünyeni almak suretiyle zayıflatmakta arzulanan. Evvela onu kabul etmek, bağrına basmak, sonra da dönüştürmekti asıl olan. Bir hayvanla özdeşleştirip dövmeye dönüştürülmek suretiyle eski sevgili içe alınıyor, yani bedenin içine zerk ediliyor. Ama aynı zamanda dışarıda bırakılıyor. Yani tenin dışına atılıyordu. Eski sevgili içle dış arasındaki bu eşiğe yerleştirildikten ve maharetle hayvana dönüştürüldükten sonra terk edilenle terk eden arasındaki güç dengesi değişebilirdi. Dövmeli müşteri eski sevgilisinin ruhunu zapt etmiş gibi ona üstün hissederdi kendini. Bu mertebeye gelinir gelinmez eski sevgili cazibesini kaybeder, dinmeyen aşk acısından mustarip olanlar da saplantılarından daha rahat kurtulabilirdi. Zira aşk iktidarı sever. Bu sebeptendir ki başkalarına ölümüne aşık olabiliriz ama bize ölümüne aşık olanları içten içe küçümser, öteleriz. Öyle ya da böyle anında tutmuştu bu koleksiyon. İstanbul kırık kalpler şehri olduğundan Zeliha teyzenin işleri kısa zamanda büyümüş, özellikle bohem çevrelerde tam bir efsane olmuştu. Asya derin derin içini çekip annesine daha fazla bakmamak için gözlerini çevirdi. Asla anne diye hitap etmediği, belki de teyzeleştirerek mesafesini korumayı umduğu bu kadın ürkütüyordu onu. Kesif bir acıma duygusu duydu kendine. Asla annesi gibi olamayacaktı. Ne büyük adaletsizlikti ya Rabbi. Anneyi kızından çok daha güzel, çok daha alımlı yaratmak. Asya Hanım'ın bu sene neden pasta istemem diye ter ter tepindiğini anlamıyor musunuz dedi Zeliha teyze manikürünü incelemeyi bitirdiğinde. Kilo almaktan korkuyor. Annesinin önünde kızgınlığını göstermenin ne büyük bir gaflet olduğunu gayet iyi bildiği halde hiddetine mani olamadı Asya. Bu doğru değil. Kilo almaktan korktuğun falan yok. Zeliha teyze gözlerine muzip bir parıltıyla baktı ona. Peki canım, madem öyle diyorsun. Ancak o zaman Asya Zeliha teyzenin elindeki tepsiyi fark etti. Büyük bir et topu, ondan da büyükçe bir hamur topu vardı tepside. Anlaşılan akşama mantı yiyeceklerdi. Mantı sevmediğimi size kaç kere söylemem lazım diye somurttu Asya. Artık et yemediğimi biliyorsunuz. Sesi kendi kendisine yabancı geldi. Boğuk, tuhaf. Ben demedim mi bu kız kilo almaktan korkuyor dedi Zeliha teyze başını sallayarak. Yüzüne düşen bir tutam saçı geri itti. Ya ne ilgisi var kiloyla? Vejetaryenlik diye bir şey duymadın mı hiç? Asya başını salladı. Ama annesinin jestlerini tekrarlama korkusuyla yüzüne düşen saçı geri itmedi. Duymaz olur muyum dedi Zeliha teyze omuzlarını dikleştirerek. Sakın unutma canım diye devam etti. Daha ikna edici olacağını bildiği kadifemsi bir tonla. Sen vejetaryen değil, Kazancı ailesinin evladısın evvela. Asya ağzının aniden kuruduğunu hissetti. Biz Kazancılar da 7 kuşak atadan kırmızı et severiz. Hatta ne kadar kırmızı, ne kadar yağlı olursa o kadar iyi. Bana inanmıyorsan 5. Sultan'a sor. Anlatsın sana. Öyle değil mi Sultan? Zeliha teyze başıyla balkon kapısının yanındaki kadife yastıkta yatan iri kıyım kediyi işaret etti. Kedi söylenenleri anlamış ve onaylamışçasına ona dönüp mahmur gözlerini kıstı. Tarot kartlarını tekrar karıştıran Banu teyze köşesinden katıldı muhabbete. Bu memlekette kurban bayramı olmasa et tadını bilmeyecek kadar yoksul insanlar var. Doğru düzgün bir yemeği ancak bayramdan bayrama yiyebiliyorlar. Vejetaryen olmak ne demekmiş? Git o biçarelere sor bakalım. Böyle vıdı vıdı huysuzlanacağına tabağına konan her lokma ete şükretmesin. Of be teyze dedi Asya içini çekerek. Of be teyzelerim diyebilmek isterdi. Hepsine birden aynı anda. Valla tam tımarhane bu ev. Hepimiz deliyiz. Ben de size çektim. Başka şansım mı vardı? Hepimiz deliyiz işte diye şiarını tekrar etti Asya. Ama bu sefer sesinden bezginlik akıyordu. Ben çıkıyorum hanımla. Ne istiyorsanız buyurun kazan kazan pişirin.
Ayrım sonu.